Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfi Arslan buradalar. Efendim hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk Süleymancığım. Selamun aleyküm ve
Ve
rahmetullah ve berekatü.
aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biraz daha ekleyebilmem lazım ama
Tamam,
değil
bir
mi?
tane daha söyle bir şey hadi.
Ve
Ebeden daimen demesi.
ebeden daimen değil mi? Daha güzel selam vermek de
Evet,
İslami
evet.
adaptan.
Evet.
Eyvallah.
Burada bir şey söyleyebilir miyim
Buyurun
Süleyman?
efendim
Böyle
lütfen.
hemen girmeden. Şimdi mesela bu hani yorumlama tefakkuh meselesi var ya.
Evet.
Tefakkuh çok önemli bir haslet ve Allah diyor dinde hayrını istediği insanı dinde tefakkuh sahibi kılar. Tefakkuh ince anlayış demek. Yani diyelim
Fıkıh
bu
da oradan geliyor.
fıkıh da oradan geliyor. Aslında bir yaşama sanatı yani. Dinin nasıl uyarlanacağını, dinin aslında özünün ne olduğunu ve dolayısıyla nasıl bir hayata yansıması gerektiğini keşfetmek demek. Bunu hal ile göstermek ve gerçekten tesir altında bırakmak karşımızdaki insanı demek. Şimdi bunun mesela şu selam meselesinin hani rudduha fe ahsene rudduha diyor yani daha güzeliyle mukabelede bulunun şeklindeki hükmünün mesela modern hayattaki şeyi nasıl olabilir? Ben bunu bir büyüğümüzden duymuştum. Bir gün böyle kendisine mesaj attım. Tak aradı. Dedi ki sen dedi mesaj attın dedi. Ben de daha güzeliyle cevap vereyim diye aradım seni dedi. Şimdi sen mesela genelde sesli mesaj atıyorsun.
Evet.
Bu da mesela mesaja göre daha güzel bir
Evet,
şey.
çünkü ses, duygu geçsin
Duygu
istiyorum.
geçiyor.
Ne bileyim,
Ama
yanlış.
arayıp da bizzat böyle etkileşim olursa daha güzel.
Daha da
Ama
güzel.
bunlardan daha güzeli fiziki olarak
Rüberu.
ruberu o işi yapmaya gayret etmek. Ha, bunu böyle bir ufak bir şey.
Evet, güzel. Yani buradan mesajlara cevap vermeyenlere duyurulur. Hani olur. Hiç vermeyenler artık kendilerini hesap etsinler ki bizim de olabiliyor insanlık hali. Günümüzde hakikaten mesela bir selam ya da bir aramaya dönmek aslında bir noktada selamı yarıda bırakmak, doğru mu?
Şimdi
Hani
bir de şey var. Selam vermek sünnet, almak farz Süleyman.
ya.
Yani selamun aleyküm diyorsun. O tamam. Ve aleyküm selam demek farz yani onu mukabele etmek gerekecek.
Bu da arada dursun o zaman.
Evet.
Mimleyelim burayı.
Evet. Bu
Tamam.
önemli bir husus.
Eyvallah.
Evet.
Şimdi Lütfü abicim bir önceki konumuz hassas konuydu. Zaten az çok takiplerden, yorumlardan bunu hissediyoruz. Çünkü günümüzün meseleleri bunlar. Niye açılıyorlar diye bir bahis açtık ve biz açılmanın birkaç boyutuna değindik. Ama çok şükür ki hani o günümüz popüler kavgalarının ya da bugüne kadar bu konuyla ilgili hani sonuçta uçlar oluyor. Hani ya yerden yere vuran oluyor ya göklere çıkaran oluyor. Biz meseleyin vakasını anlamak ve işin hakikaten sadra şifa olabilecek bir şeyler söylemenin derdinde olduk. Yani sizin ağzınızdan ben böyle yorumladım ilk bölümü. Şimdi tabii mesele çetrefilli. Şu boyutu da var. Kapanmak da zor Lütfü abi işin doğrusu. Hani açılmak da ayrı bir zor süreç. Çünkü açılanlarda iki cins diyebiliriz, iki tür. Yani biri gerçekten açılıyor, özgürleşiyor, rahatlıyor, aman diyor. Hatta onları eleştirenler olabiliyor. Genellikle kızlar bu tür kızları eleştiriyorlar. Şöyle diyorlar. Yani başörtüsü üzerinden ya da muhafazakar camiayı tesir altına alacak şekilde bir şekilde yükselişlerini gerçekleştiriyorlar. En sonunda da diyorlar ki artık bu başörtüsüyle buraya kadar hani gökyüzüne çıkan bir diyelim ki füze şeylerini bırakır ya.
Ağırlıklarını
Ağırlıklarını
bırakır.
bırak. O da diyor ki benim daha da büyük bir yere ulaşmam için ya da daha gönlümü hafifletmem için bu başörtüsü de bir ağırlık bana. Ben bunu da bırakıyorum diyor. O zaman yeni bir çevre de onlara belki ilgi göstermiş oluyor. İşte kimi kızlar bu tür kızları eleştiriyorlar ağır. Diyorlar ki siz başörtüsünü araçsallaştırdınız. İşinize geldiği kadarıyla kullandınız. Sonrasında da rahat bir şekilde çıkardınız. Zaten başından hissediyorduk falan diyen çok kişi olabiliyor. Bir de bir başka boyutu var. Hani böyle açılmanın zorluğunu yaşayan, sıkıntısını yaşayan, bir açılıp bir kapanan insanlar da çok. Etrafımızda, çevremizde de olabiliyor böyle. Yani o bir nevi belki çocukluğundan beri baskı görmüş, bunu tam içselleştirememiş. Bir noktada Allah'ın emrine, işte peygamberin yoluna uyum sağlamak istiyor. Fakat girdiği ortamlar onu çok rahat bırakmıyor. Bir açılma dönemi yaşıyor. Sonra tekrar bir kapanma dönemi yaşıyor. Bu bocalamalar arasında çok acı çektiği de olabiliyor insanların. Öyle vakalar da var. Bir de gençlik psikolojisi. Yani belki üçüncü sınıf. Mesela diyelim ki sınıfında tek kapalı bir kardeşimiz. Herkes diyelim ki bu noktada tesettüre dair bir şeyleri yok, gündemleri yok. O tek kendisi tesettürlü. O da bir böyle şey yaşayabiliyor. Yani acaba ben mi Hani burada tırnak içinde ucubeyim, işte ayrı kısıyım, ben bunu nasıl sürdüreceğim? Herkes demek ki ya bu konuda çok da önemli olsaydı bu kadar insan bunun farkında olurdu. Demek ki ben de kendi kendime fazla yük alıyorum gibisinden. Böyle bir şekilde onlar da ister istemez açılmaya doğru ilerleyebiliyor. Bu bir boyutu. Bir de dediğim gibi aslında görünmeyen bir tesettüre yöneliş de var. Çok aslında insan bir şekilde hayatının belli dönemlerinde bu derin sorgulamalar ya da böyle hikmetli olaylar ya da bambaşka vesilelerle ya yani tesettürü tercih edip hayatının sonuna kadar tesettürlü giden insanlar da var. Biz bugün açılmayı konuşuyoruz ama aslında tesettüre de giden ya da tesettürü tercih eden insanlar da var. Yani ilk bölümde eksik bıraktığınızı düşündüğünüz bir yer var mı? Onu sormuş olayım.
Bu hani füzeden bahsettin ya, ağırlığını atıyor
Evet.
füze diye. Apollo nasıl gitmiş biliyor musun? Ay'a ilk insan indiren
Evet.
araç. Gerçi bizim o dönemde çok inanmamış.
Komplo teorileri.
Yani hala da onunla ilgili mesela şeyler vardır. Vardır böyle, işte bak buradaki fotoğrafın şöyle düşmesi lazım.
Gölgesi
stüdyo,
yok. Her gölgesi var diyorlar.
Gölgesi falan. Var falan diyorlar. Şimdi tabii o Apollo'nun hani en büyük sıkıntısı yakıt meselesi. Şimdi düşün, dünyadan çıkacaksın. Bir de o yer çekimi, ya, affedersiniz, şeyi aşacaksın. Dünyanın kendine ait bir çekimi var. Onu aşacaksın. Sonra işte ayın bu sefer çekim alanına gireceksin. Şimdi onu araştırırsa ilgili arkadaşlarımız şunu görecekler. Apollo önce dünya etrafında bir yörünge çizerek başlamış. Yani doğrudan böyle hani gökyüzüne yükseldi falan filan diye bir şey yok yani. Önce dünyanın etrafında dünya ile beraber hani Kabe'de hani dünya
bir ritim gibi mi?
Evet, evet. Kabe'nin etrafında dönen bir işte efendim mümin gibi, bunlar da dünyanın etrafında dönmeye başlamışlar. Şimdi dünyanın etrafında dönmeye başlayınca dünyanın o dönüş hızından siz istifade etmeye başlıyorsunuz. Yani sizi dünya döndürüyor tabiri caizse böyle. Tam böyle onun en ideal noktasına gelince işte fırlatmayı ateşliyorlar ve oradan dünyanın da ittirme gücüyle şeye doğru, aya doğru bir yolculuk başlıyor. Bu sefer ayın kendi yörüngesine, çekim alanına girip onunla birkaç tur attıktan sonra ayın yüzüne iniyorlar. Şimdi buradaki espri önemli. Sizin hani sen demin söyledin ya işte bu İslami camianın etkisinden, gücünden istifade edip veya işte cazibesinden, popülaritesinden böyle bir efendim hani yükseldikten sonra da ağırlıklarını atıyorlar. Aslında o çekim kuvvetinin, o dönüş gücünün bir fırlatma şeyi oluyor. Yani beraber döndüğün insanlar bir müddet sonra sen, ama ne oluyor biliyor musun? Yörüngeni kaybediyorsun işte. Mesele zaten yörüngeyi kaybetmemek meselesi. Şimdi burada da nerede konuşlandığın, hani beraber döndüğün insanlarla kendini nerede nasıl gördüğün meselesi önemli. Demin özgürlük dedin, hani özgürleşmek meselesini hep tırnak içinde ifade etmek lazım. İslam bu dünyadaki özgürlüğün ismidir Süleymancığım. Müslüman olmak, Allah'a kul olmak, diğer bütün kullukları iptal etmek demektir. Ve kulun kula kulluğu kadar acı bir şey yoktur. Allah'a kulluk, ki ne diyelim, alemlerden müstaniidir Cenab-ı Hak. Yani vallahu ganiyyun anil alemin, alemlerden müteal bir varlıktır. Dolayısıyla ona kulluk aslında ya bir sultan olmaktır şu alemde. Halifelik zaten böyle bir şeydir. Ve diğerleriyle de bu manada hakikaten seviyeli bir ilişkinin yegane yoludur. Diğer türlü ya maraba olursun veyahut da mütehakkim zalim olursun.
Zorba.
Ya zalim olursun ya mazlum olursun. Zorba. Ya zorba olursun veya efendim mazlum olursun, mağdur olursun. Hür, hakikaten onun da insanlığını ona hissettirecek, kendi insanlığını da fark edecek bir ilişkinin anahtarı Allah'a kulluktadır. Allah bu şekilde programlamış. Fıtratlarımız bu şekilde. Dolayısıyla o noktaya doğru giden her adım bizi daha çok özgürleştirecektir. Kaldı ki Cenab-ı Hak İslam'ı üzerimizdeki en büyük nimet olarak da tanımlıyor. Etmemtu aleykum nimeti diyor. Sizin üzerinize nimetimi tamamladım. Yani nimet İslam. Yani İslam'ın her bir umdesi, şeriat-ı garra-i Ahmediye dediğimiz o altın hükümler, bunların her birisi uygulandığı andan itibaren bizi özgürleştirecek. Dolayısıyla bu dünyada niye yaşadığımızı ve nasıl onurlu bir hayat sürmemiz gerektiğini bize öğretecek umdelerdir. Bu noktada bir insan eğer böyle bir yolculuk yapıyorsa, burada yol alıyorsa tebrik etmek lazım. Ve onun gittikçe böyle ışıdığını, gittikçe etrafına güzel haleler saçacak bir noktaya geldiğini herkes görecektir. Asıl olan burada tahkike erişmektir. Bizim sıkıntımız bu Süleyman'cığım. Hmm. Yani bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun, kendimizin, hepimizin aldığımız İslam taklitçi İslam'dır. Biz öğrendik, doğru taklitle başlar bu iş. Alaaddin Attar Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Silsilenin büyük isimlerinden bir tanesidir. Ben bu yola girenin diyor, yol Allah'ın yolu. Taklitle girenin diyor, tahkiki erişeceğine kefilim diyor. İş taklitle başlar zaten. Yani şimdi çocuklarınızı niye camiye götürün diyoruz. Çocuk taklit edecek ve oradan bir... Ama bunun tahkike ermesi meselesi sancılı bir süreçtir. Bak ona buluğ çağına ermeyi ekle, sosyalleşmeyi ekle, iş bulmayı, çevre edinmeyi, kimlerle muhatap olacağına dair o esas en önemli kararları vermeyi ekle. Bunların o bileşkesi içerisinde senin imanın tadını tadacağın bir seviyeye ulaşman lazım. Halavetül iman diyor Allah peygamberi buna. Ve onun da şartını, en önemli şartlarından bir tanesini Allah'ın ve Resulünün her şeyden daha sevimli hale gelmesi olarak tarif ediyor. Şimdi böyle bir şey eğer Allah'ın ve Resulünün, bak birisi müteal, birisi de sadece hani baktığın zaman bir şey olarak, siyer olarak, hadisler olarak ortada bir hani müşahhas.
Üsve-i hasene.
Üsve-i hasene ama müşahhas olarak ya şu mudur, şu mudur diye hani çok böyle bir adres gösteremeyeceğin, yine söze kalmış. Hani sözde, sözle ifade edilen.
Hmm, bize yani, öyle geliyor sonuçta.
Evet, bize öyle geliyor. Evet. Sonuçta bir...
Şu an önümüzde göremiyoruz.
Evet, kitap var, sünnet var. Ne evet. Bunlar ikisi de? İkisi de aslında yazılı metinler.
Öyle.
Aslında asıl olan nedir? Şahsiyettir. Hem kitabı hem de sünneti bu manada böyle cem etmiş, hayatıyla Resulullah Efendimizin hakiki varisi olmayı başarmış hak dostlarını bulmak meselesidir. Hmm. Bu bir baht meselesidir, onu söyleyeyim. Yani bulursun, görürsün, ya şudur dersin ama o da değil ki mesele. Mesele onunla kalbi bir irtibata geçebilmektir. Onun seni böyle önünü açabileceğin, el ele tutuşabileceğin, onun kalbinin sıcaklığını hissedebileceğin bir seviyeye gelebilmen meselesidir. Dolayısıyla bugün sünnet-i Resulullah'ı yaşayan çok güzel örnekler vardır. Büyüklerimiz zaten önümüzde. Onların hep böyle Kur'an ve sünnet hassasiyetlerine hayranız. Ama bunun bir arama, baht ve nasip işi olduğunu da hiçbir zaman için unutmamak gerekiyor. Burada şunu söyleyeyim. Yani benim esas kastım bu
evet,
değil.
Evet, taklitten tahkike gelecek.
Tahkik meselesi. Evet. Yani şimdi bunun, yani öğrendiklerimizin, annemizden, babamızdan, çocuğumuzdan veya işte etrafımızdan, kardeşlerimizden işittiğimizin, bize bak hakikat budur diye aktarılanların bizde bir zevk haline gelmesi gerekiyor. Yani şimdi diyorlar ki bana mesela, sen Çamlıca'da oturuyorsun. Evet. Abi Üsküdar diye bir yer var. Oradan inersen orada çok büyük bir deniz var. Abi deniz ne diyor? Ben denizi hiç görmemişim. Diyorlar ki deniz böyle hani kocaman bir su birikintisi. Bunu söyleyenler bana annem babam. Diyorum ki ya annem babam yalan söylemez diyorum. Onlar denize o kadar inanıyorlar ki. Diyorlar ki biz gittik gördük. Girdik hatta.
İçine girdik.
İçine girdik. O kadar muhteşem bir şey ki. Onun esintisi ayrıdır, şırıltısı ayrıdır, dalgası ayrıdır, dibindeki güzellikler ayrıdır. Oradan balıklar çıkar. Görmemişim ama hiçbir şey bilmiyorum. Ne zaman ki ben Üsküdar'a inerim, görürüm aynel yakın. Bak daha belki ilmel yakındı. Bana bir bilgi söylüyordu. Olarak. Evet. Bana kendilerine itimat ettiğim insanlar onu bilgi olarak aktardılar. Ben dedim ki tamam onlara inanıyorum. Ama bunun bir zevk haline gelmesi ilmel yakinle olmaz.
Doğru.
Bizzat gideceğim, aynel yakin olarak göreceğim. O da yetmez.
Ben yani aynel yakin gözle şahit olmak mı?
Şahit olmak, gözle görmek. Gördüm. Ya ben gördüm abi. Sen böyle diyorsun ama ben gördüm yani. Demek hakikaten bir üst seviyedir ama o da yetmez. Asıl olan nedir? Hakkal yakindir. Girersin denizin içine, deniz olursun. Ha dersin, burası ayrı bir alemmiş. İşte o zaman sen o işin hiç kimse sana gelip de ispatını yapmaya gayret etmez. Sen bilirsin zaten. Ya sana kim niye anlatsın ki denizi? Ben gördüm dersin. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Halavetül imanı, imanın tadını tadan bir insan. Yani böyle bir secdesinde Rabbi ile çok özel tecrübeler yaşamış. Duasının makbul olduğunu görmüş. Hayattaki esas kurgunun işte o Cenab-ı Hak tarafından yapıldığını bilen, hakiki mürebbinin, hakiki feyyazı mutlak olanın Allah olduğunu bilen, bunu da bizzat yaşamış, tecrübe etmiş birisi böyle bir şeye ihtiyaç duyar mı Süleyman?
Duymaz. O zaten hani bir nevi denize girmiş olur. Zaten denizden çıkmak istemeyebilir.
Ben de burada anne babaların, büyüklerin, özellikle bu hani tırnak içinde açılanların etrafındakilerin, insanların hakikat yolculuğunu kolaylaştırmaları gerektiğini düşünürüm.
Hmm.
Hep birbirimizin bu manada velileri olmak zorundayız. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Ne demek veli olmak?
Yardımcı, dost, ne bileyim.
Ya senin Rabbinle buluşmana ben, Allah beni vesile etsin. Bunun şeyin, sen de benim vesilem ol. Biz bunu bu manada yardımcı olalım birbirimize. Yani nedir o? Anlayışta, idrakte birbirimizin işte diyelim günaha giden değil, o iyiliğe giden yolda birbirimizin yardımcıları olalım. Hani diyor ya, bir ve takvada yardımcı birbirinize ta'avenu alel birri ve takva ve la ta'avenu alel ismi vel udvan. Yani kötülük ve düşmanlıkta yardımcı olmayın birbirinize. Birbirinize iyilik ve güzellikte yardımcı olun. Şimdi diyelim birisi geldi sana. Dedi ki ya filanca arkadaş dedi çok dedi. Bir acayip bir işini gördüm dedi. Bunu dedi işte genel selamet için dedi. Bu adamın dedi ya tedip etmek lazım veyahut da şöyle yapmak lazım. Şimdi orada birbirine iyilikte ve güzellikte yardımcı olmak nedir? O arkadaşın da zarar görmeyeceği şekilde. Bu arkadaşın da onunla ilgili o bilgiyi getirmekten kaynaklanan belki o hani tecessüs illetini bir şekilde giderecek şekilde orada bir hani hazık bir tabip hassasiyetiyle bunu yapmaya çalışmak. Biz bunu büyüklerden bunu gördük. Yani kendi yaptığımız için, yapabildiğimiz için söylemiyorum. Ah yapabilsek keşke. Yani
İslam adabı budur.
Yani evet budur. Bu asıl olan budur. Şimdi burada da hani açılmak üzere olan birisi. Yani bunun hakikaten çok önceden başlayan bir süreç olduğunu bilmek lazım. İşte o taklitten tahkike erişememek. Tahkike giden yolların kolaylaştırılmaması. Ve onun bu manada böyle bir cehd sarf etmesi gerektiğinin kendisine telkin edilmemesi. Ya bu bir Süleyman'cığım. Net açık ve bir şey, çok açık bir şey söyleyeyim.
Buyurun abi.
Hakikaten yani vallahi çok zor işimiz.
Doğru.
Nasıl manada, hangi manada biliyor musun? Böyle bir konfor alanında işte Müslüman ana babadan kendimize göre de böyle bu işin edebiyatını yaparak kurtulacağımızı zannediyoruz ama hayır kardeşim. İş gerçekten çok çetin ve çetrefilli. Yani Cenab-ı Hak o kadar müstani ki hani şey anlamında yani Rabbül Alemin alemlere göndermiş diyor ki bak mesela Resul Efendimiz'e ilgili şu ayet çok sarsıcıdır. Lekad mennallahu alel mu'minine. Lütufta bulunmuştur diye çeviriyor şeyler. Mealler.
Hı hı.
Menne ne demek? Minnetten geliyor.
Minnet.
Yani Allah size diyor bak minnet ediyor diyor ya böyle peygamber göndermiş olmakla içinizden sizi temizleyen, size ayetlerini okuyan. Şimdi böyle bir iyilik yapmış Cenab-ı Hak. İslam'ı göndermiş. Amenna ve saddakna ama abi sen hiç adım atmayacak mısın ya? Sen bir gayret sarf etmeyecek misin ya? Hakikat çok nazlıdır. Yani onun arkasından koşmak, ömrünü vermek, hayatını bu yola sarf etmek gerekiyor. Bizler böyle acayip bir hani rahatlık içerisinde sanki bizler minnet ediyoruz. Yani bir sohbete geliyor bir arkadaş gözünün içine bakıyor. Aa bak geldim işte yani. Ya koşa koşa gel ya. Koşa koşa gel yani. Bunun senin için bir hayat pınarı olduğunu unutma mesela.
Gelen kendi için geldi. Ne yaptıysak zaten kendimize özünde.
Heh, işte gel buradan tahkike erişememenin ve dolayısıyla böyle bir sıkıntılı yola girmenin aslında kendisine yapılmış olan bir kötülük olduğunu biz buradan çıkaralım.
Orada da Muazzez Ersoy şöyle diyor. Kader diyemezsin diyor. Sen kendin ettin diyor. Öyle.
Süleyman o bak orada bir cümle tahsis edeyim.
Evet.
O konu geri kaderdir.
Öyle ama.
Sen kendin etmişsindir o kaderdir ama.
Amenna.
Kader sınırının dışına çıkamazsın.
Amenna. Zaten.
Ama bu bir şey değil. Yani mecburdum yapmaya. Değil.
Evet.
Senin iraden var.
Yani suçu şeye atmayalım. Yani bu anlamda sizin söylediğinize bakarsak bir açıdan hem çevrenin hem Müslüman camianın büyük sorumlulukları var. Bunu anlıyorum. Ama taklitten tahkike geçme noktasında da kişinin esasında bir vazifesi var.
Kesinlikle bir vazifesi var. Tam da bunu vurguluyorum. Evet. Çok güzel anlamışsın. Evet. Allah razı olsun.
Geçmediği zaman o zaman iş yine vebal onun sırtında. Yani aslında kızlar için de erkekler için de aynı konu.
Evet.
Çünkü biz dediğimiz gibi hatta erkek tesettürünü de konuşalım dedik. Erkek tesettürünü nasıl konuşuruz? Yani şöyle erkek de sonuçta namazı bırakıyor. Salih çevreleri bırakıyor. Kur'an okumayı bırakıyor. Allah'la irtibat noktasında
namazı bırakıyor.
İşte İslam deyince böyle hep olumsuz ne kadar örnek varsa onu zaten önüne yığıp zaten diyor böyle Müslümanlık olacaksa ben hiç Müslüman olmayayım. Bu da aslında taklidin bir diyelim ki bir boyutlarında kalmak demek bir açıdan.
Benim bu konuda ilk mesela gözlemim bu tür bir yönelişe giren bir insanda söyleminin değişmesi. Yani mesela Allah razı olsun. Bizde çok böyle bir dilimize pelesenk olmuş bir cümledir mesela. İnşallah, maşallah. Yani bunları da öyle acayip böyle bir şeye getirdiler ki sanki bunları kullandığın zaman böyle bir tezgaha alet oluyormuşsun gibi. Ya sen gayet güzel İslami bir lisan kullanıyorsun. Niye bunu böyle yadırgıyorsun? Ama bu öyle bir noktaya gelmiş ki ha bunu terk edersem, dilimi daha sekülerleştirirsem ben daha salim kalırım gibi düşünüyor insanlar.
Bir plaza dili gibi.
Evet.
Hani şey, hani cami ve çevresinde hani Allah razı olsun, hayırlı olsun, mübarek olsun bunlar geçerli.
Evet, evet.
Ama plazaya girince muhtemelen bu dilin hani geçmeyeceği bir dünya ile karşılaşıyoruz gibi oluyor. Ve
evet, evet.
İğreti yani içine içselleştirmediyse birisi onu da iğreti dursun istemiyor muhtemelen. Siz de diyorsunuz ki iğreti durmasın İslam üstümüzde. Taklit aslında bir açıdan emanet durur.
Evet doğru, ama doğru, orası çok ilginç. Bak şimdi bazen öyle bir iğreti duruyor ki mesela diyor ki fakir bu konuda çok diyor hassasım diyor mesela. Ya fakir kelimesinin yakıştığı insan var kardeşim. Sen de bu durmuyor, güzel durmuyor, bu iğreti duruyor ya. Sen ben diyeceksin ya. Yani ha ben demek iyi bir şey değil, tamam. Fakir de, ama o fakir demeye noktasında içinin artık böyle onu kabul edebileceği bir seviyeden sonra bunu söyle yani.
Doğru. Ki sizin de ben demeyene yol açılmaz kitabınız var. Ben de ona bir şer yazayım. Ben diyene yol kapanır diye.
Tamam yazıyorum.
Birbirimizi tamamlarız. Çünkü tamam. Sizin muradınız belli aslında. Elhamdülillah çok da yani yıllardır sizi tanıdığımız için tam o sözün nereye manaya geldiğini biliyoruz. Şöyle o zaman konuyu yavaş yavaş tamamlamış olalım. Aslında meselenin kız ya da erkekten ziyade büyük bir hakikat meselesi olduğunu hep vurguluyorsunuz.
İnsan meselesi.
Evet, insan meselesi.
İnsanın en büyük imtihanı bu işte.
Yani bu millet olarak da esasında o zaman taklitte kaldığımız oluyor. Yani millet olarak da taklitten tahkike geçince iş değişiyor.
Ümmet diyelim Süleyman.
Ümmet olarak da öyle. Doğru evet. mu? Veyahut da aile olarak ya da fert olarak. Yani her demek ki her boyutuyla taklidi esasında geride bırakmak mesele biraz. Çünkü diyelim ki namaz kılıyorsak hani niye namaz kıldığımızı iyi bilmek zorundayız. Kur'an okuyorsak yani Kur'an'ın ne manaya geldiğini, onun hakikatlerine dair dalmak zorundayız.
Burada ince bir ayrım var.
Evet.
Bazen şeydir. Ya anlamıyorum o zaman yapmayayım. Dediğin gibi tadına varamadım o zaman ben yap. Değil, böyle de değil yani. Vazifen kardeşim yapacaksın. Yani bu Allah bunu bizden istiyor. Ama bunun sen zamanla bu bir hani geçen programda da söyledik ya taharrav raşada. Yani sen bu olgunluğa doğru ulaşma yolunda bir sürekli gayret ve çaba içerisinde olacaksın. Bu bir cehdir. Mücahitlik tam budur. Allah Celle Celaluhu bu şekilde cehd edenlere yollarımızı açarız diyor. Yolun açılması ne demek Süleyman? Yolun açılması işte o halavetül imanın kalbin tattığı o zevkin hayat tarzı haline gelmesi ve suyun akışı gibi kolay olması yaşamanın.
Bu ama Türkiye'de sanki sadece ilim insanlarının, din insanlarının, hocaların, eminim böyle hani daha muhafazakar insanların üstlenmesi gereken bir şey gibi algılanıyor Lütfü abi. Orada da bir eksiklik yok mu? Yani din, İslam böyle ne bileyim fırıncısından ne bileyim bir profesörüne, işte medyada çalışan insanından ev hanımına, babadan çocuğa, yani hepimizi hamule gibi şekillendirmesi gereken bir din esasında.
Zaten öyle yani Anadolu irfanı dedikleri bizim içinde yaşadığımız balıklar suyu bilmezler ya yaşadıkları. Bizim içinde yaşadığımız kültür öyle bir kültür. İçselleştirilmiş bir kültür. Bu kültürün en seküler, en böyle hani müfrit insanda bile bir şeyi var.
Yansıması
var, bir tezahürü var. Biz bunu ama yavaş yavaş kaybediyoruz onu da söyleyeyim. Yani
evet.
Şimdi zaman zaman da şu oluyor hani işte Müslümanlık böyle yapıyor, siz niye böyle yapıyorsunuz? Ya kardeşim bu insanlara 100 senedir sen ne veriyorsun İslam adına ya? Ne veriyorsun Allah için ya? 100 senedir tam böyle üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sürekli efendim laikliği bilmem işte efendim inkarcılığı 40'lı 50'li yıllarda Allah demenin yasak olduğu, Allah diyen kitapların böyle Cağaloğlu'nda yerlere serildiği, Kur'an-ı Kerimlerin yerlere atıldığı bir zamanlardan gelmiş bu ülke yani. 100 senedir Allah demek yasak. Hala popüler bir hınç, bir böyle algı sizi böyle bir dini söylem kullandığınızda linç ediyor. Yani işte özellikle din ve dini değerlerle ilgili temsil konumunda olan insanların düşürüldüğü pozisyonlara bakın. Yani böyle bir hala bir nefret ve ciddi bir düşmanlık ortamı var. Ondan sonra da herhangi bir şey olur. Aa işte bak sizin Müslümanlığınızdan bu, sizin İslam'ınızdan bu. Yani nasıl iyi yaşadık biz bunu? Nasıl yaşayabildik, yaşayabildik ki? Yaşatmadınız ki, öğrettirmediniz ki. Hala da öyledir Süleyman'cığım. Şu an medyaya da hakim olan, eğitime de hakim olan dil seküler bir dildir. Din vicdan işidir. Hayata tatbik edilmesi için ayrı kanunlar, ayrı değerler gerekir. O şu an geldiğimiz üst düzeyde ne biliyor musun? Amerika'da 60'lı yıllarda bir grup öğretmenin çıkıp değer dediğin şey senin kendini iyi hissettiğin şeydir. Peşinden gittiğin şeydir. İnandığın şeydir diye tamamen işi göreceleştirdiği bir noktaya savrulmaktır. Şu an bunun acısını yaşıyoruz biz. Değer kalmadı yani.
Böyle olunca da esasında din hani yine aslında sınırlı bir alanda ve hayata böyle çok da müdahale etmesin ya da hayatımızın her alanında da karşımıza çıkmasın dediğimiz bir seküler kültür yine hakim esasında.
Tabii tabii öyle öyle.
Evet.
Öyle.
Ya yani bu anlamda hani taklitten tahkike diyelim ki sadece başörtülü kızlar geçmeyecek. Yani hep beraber her bu aşamasıyla yani bir anne de bir baba da bir üniversiteli genç de bir öğretmen de bir diyelim ki doktor da değil mi? Yani bu İslam sonuçta yani etimize kanımıza karışacak bir din.
Bu da ferdi bir gayret olmadan olmaz.
Olmuyor.
Ha burada anne babanın şeyi nedir? Salih çevrelerle çocuklarını buluşturarak bu ferdi gayretin daha çabuk ve daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bunun dışında başka bir yolu yok. Bu nedir biliyor musun? Bu Allah'ın kul diye yarattığı o sırrı tefride ulaşması gereken şahsiyetin hafife alınması demektir. Bak bu çok kritik bir noktadır Süleyman'cığım. Allah herkesi kendisine insan olarak yarattıysa kendisine ulaşabilecek bir potansiyelle mücehhez kılmıştır. Onu kinetik hale getirmek, işleyip tam da işte o imanın tadına ve kendisinin niye biricik olarak yaratıldığına dair o şuura erişmesi meselesi aslında nedir? Bir ferdi çabadır. Sen bunu yok sayıp işte ya ben bunu hani bir saksıda böyle hemen 3 günde yetişsin bu. Ona göre bir takım böyle tabletler vereyim işte koruyayım şöyle yapayım böyle yapayım. Böyle olmaz abi. Fıtrat var. Kendine göre tabii şartlar olması gerekiyor. Çıkması gereken bir zaman var. Bir efendim tedricilik var. Ya bu çok uzun bunlar konuşulacak Doğru. mevzular. Ama işi oluruna bırakmak meselesi değil. İşi oluruna bırakmak kadar güzel bir şey yok ama esas o oluru bilip ona göre çevre şartlarını düzenlemeye.
Oldurmaya çalışmak.
Onu da yine Cenab-ı Hakk'ın olduracağını bilerek yapmak. Çok sıkıntılı bir tabir ama tanrıcılık oynamamak lazım. Müsbet manada da menfi manada da. Allah'ın işini Allah'a bırakmak lazım. Cenab-ı Hak'tır hakiki mürebbi. Hakiki hidayet eden odur. Odur kalpleri çeviren. Biz onun yardımcıları olacağız. Men ensari ile Allah. Nahnu ensarullah. Allah'a yardımcı olmak. İşte bu manada evvela kendimizde bu fütuhatı gerçekleştirip sonra çoluğumuza, çocuğumuza, etrafımıza güzel örnek olmak. Biz büyüklerden hep böyle gördük. Kendisi illa böyle bir şey söylemek zorunda hissetmez. Ama onun hali bunu söyler zaten.
O zaman işi yani hep Allah'ı unutmadan, Allah'ı merkeze koyarak devam edersek işlerimiz güzelleşecek.
Tevhid budur Süleyman.
Evet, Allah hani diyor ya Allah'ı unutan, bu yüzden de Allah'ın kendilerini unutturdukları gibi olmayın. Yani bugünkü insanoğlu olarak hep beraber Allah'ı hani merkeze ya da hedefe ya da gündeme koymadığımız zaman zaten hepimiz kendimizi de unutuyoruz. Yani darmadağınık yani evet. Hep aranıyoruz hep beraber.
Evet.
Pekala Lütfü abi müsaadenizle o zaman bu programı sonlandıralım. Vaktimiz hemen hemen yarım saati buldu. Belki yine konuşuruz üstüne.
İnşallah olur.
Bu arada da bir teşekkür etmiş olalım. Rahmetli Hatice ablamız vardı. Nesrin ablamız vardı. Onlar Konya'da hakikaten
Allah
çok güzel
eylesin.
İki insandır ağzı dualı. Ama ikisi de ahirete irtihal ettiler. Onlara rahmet okuyoruz tekrardan. Onlar hep gömlek hediye ederlerdi bendenize. En son Konya ziyaretimde de babaları, anneleri sağ olsun ve kardeşleri Üzeyir Bey, Fatih Bey yine bana bir gömlek hediye ettiler. Evet. Ben de bugün o gömleği giydim. Aynen onlara da hem rahmet olsun hem de bir teşekkür etmek istedim.
Süleyman ondan sonra da diyorlar ki sponsor almıyor musunuz?
Evet,
kardeşim
alıyoruz.
Sen sponsorluk yap. Anlaşması gibi bir şey doğru. Söyledi şimdi.
Ya ama şöyle yani içimden geldi, gönlüme geldi hakikaten.
Çok güzel.
Şöyle nasıl da tutturuyorlar o da hayret. Yani ne ölçümü bilirler ne şey yaparlar ama gönülden öyle verdiler.
İşte gönül gözüyle gördükleri için.
Evet doğru.
Değil mi?
Eyvallah. Teşekkür ediyoruz tekrardan kendilerine.
Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Bir Kardeşiz programının daha sonuna geldik. 2 haftadır hassas bir meseleyi olabildiğince sadda şifa şekilde ele almaya gayret ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, muhabbetle.